Ayrım 5. Kürtçülük 1787-1923 Bilal Şimşir. Sayfa 43. Kürtçülüğün tarihsel kökenleri. Avrupa Kürtleri ve Kürdistan'ı keşfediyor. 1787-1826. Kökü tarihe uzanan bir sorun. Kürtçülüğün kökenleri tarihe uzanır. Tarihimizi biraz anımsayalım. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u fethedince Orta Çağ'ı kapatmış, Yeni Çağ'ı açmıştı. Muzaffer Türkler Yeni Çağ'a başları dik olarak gümbür gümbür girmişlerdi. Beylikten devletliğe yükselmiş olan genç ve dinç Osmanlı Devleti artık birinci sınıf bir cihan imparatorluğu olmaktaydı ve yeri göğü titrete titrete Avrupa işlerine doğru yürüyorlardı. Avrupa, Türkler karşısında süklüm püklüm, ricat ediyor, geri çekiliyor ve Türklere boyun eğiyordu. Avrupa, Türklerden soruluyordu. Yeni Çağ'ın başında durum buydu. 336 yıl sonra Yeni Çağ kapanırken durum tam tersine dönmüş, roller değişmişti. Artık gümbür gümbür yürüme sırası Avrupa'ya geçmişti. Osmanlı Türk'ü saldırgan Avrupa karşısında durmadan geri çekiliyor, ricat ediyordu. Türk'ün süngüsü düşmüştü. Yakın çağların başında Osmanlı Devleti'nin genel durumu hiç iç açıcı değildi. Çağ değişmiş ama devlet değişmemiş, kendisini çağa uyduramamıştı. Eski düzen bozulmuş ama yeni düzen henüz kurulamamıştı. Yıpratıcı savaşlar birbirini izlemekte, Osmanlı ordusu hemen her savaşta yenilmekteydi. Ordu bozulmuştu. Milli eğitim bozuk, ekonomi bozuk, devlet çarkı bozuktu. Osmanlı diplomasi usulleri yetersizdi. Bu durumda Padişah 3. Selim 1789-1807 yenilik yapmaya girişir. Osmanlı İmparatorluğu'nda var olan idare rejiminin yerine Nizam-ı Cedid denen yeni bir düzen kurmak ister. Avrupa usulünde talimli asker yetiştirilmeye başlanır ve bu askerlere yeni üniformalar giydirilir. Fakat çok geçmeden İstanbul'da gerici bir darbe yapılır. İstanbul Boğazı'nı korumakla görevli Yeniçeri yamakları Nizam-ı Cedid elbisesi giyerseniz dinden çıkarsınız diye kışkırtılıp ayaklandırılır. Kabakçı Mustafa ayaklanır, Padişah 3. Selim tahttan indirilir ve daha sonra öldürülür. Gençlik yıllarında bir süre Türk hizmetinde bulunmuş olan Prusyalı ünlü Mareşal Helmut von Moltke der ki, çok eskiden beri Avrupa politikası Bab-ı Ali'yi, Osmanlı hükümetini, menfaatlerine aykırı harplere sürüklemiş yahut vilayetlere mal olan barışlara zorlamıştır. Fakat devletin kendi toprağında Batı'nın bütün ordu ve donanmalarından daha korkunç görünen bir düşman vardı. 3. Selim, Yeniçerilerle mücadelesinin taht ve hayatına mal olan ilk hükümdar değildi. Helmut von Moltke, Türkiye'deki durum ve olaylar üzerine mektuplar. 1835-1839 çeviren Hayrullah Örs, İş Bankası yayını, Türk Tarih Kurumu Basım Evi, Ankara 1960. Moltke, 7 Nisan 1836'da da İstanbul'dan şunları yazar. Bu muazzam imparatorluk, yani Osmanlı İmparatorluğu, gözlerimizin önünde bir dağılma ve çözülme tablosu olarak duruyor ve bu hal onun yakında sona ereceğini anlatıyor gibi. Yunanistan bağımsızlık kazandı, Eflak, Buğdan, Romanya ve Sırbistan Bab-ı Ali'nin hakimiyetini ancak görünüşte tanımaktadır ve Türkler kendilerinin bu vilayetlerden sürüldüklerini görmektedirler. Mısır, tabii bir eyaletten ziyade düşman bir hükümettir. Zengin Suriye ve Adana, Kilikya eyaleti ile fethedilişi 55 hücuma ve 70 bin Müslümanın hayatına mal olan Girit, kılıç bile çekilmeden elden çıkmış ve bir Asi Paşa'nın, Mehmet Ali Paşa'nın kazancı olmuştur. Akdeniz kıyılarındaki diğer Afrika memleketlerinin Bab-ı Ali ile hemen hemen hiç irtibatları yok. Eğer Fransa henüz bu memleketlerin en güzelini, Cezayir'i, kendisi için alıkoymakta tereddüt ediyorsa bu, İstanbul'daki divandan fazla St. James'teki kabineden, İngiliz hükümetinden çekinmekte oluşundandır. Hükümete bağlılıkları pek az olan memleketlerde de padişahın hükümranlık hakkı çoğu zaman sınırlıdır. Dicle ve Fırat kıyılarındaki topluluklar pek az bağlılık gösteriyor. Karadeniz ve Bosna'daki ayan padişahın iradesinden ziyade kendi menfaatlerini düşünüyor. İbit sayfa 34-35. Koskoca imparatorluk gerçekten dağılıyor gibiydi. Tablo ürpertici görünüyordu. Savaşlar ve isyanlar bitmek bilmiyordu. 1787 Osmanlı-Rus Savaşı, 1788 Osmanlı-Avusturya Savaşı, 1791 Rusya ile Zhitova Antlaşması, 1797 Rusya ile Yaş Barışı, 1797 Vidin yöresinde Bulgaristan, Pazvantoğlu İsyanı, 1798 Napolyon'un Mısır'a saldırısı ve Fransa ile savaşı, Osmanlı-Rus İttifakı, Rus donanması Büyükdere önlerinde, 1804 Sırp İsyanı, 1806 yeniden Rusya ile savaş, 1807 Sırp İsyanı'na Rusya'nın karışması, 1808 Kara Yorgi'nin kendisini Sırp Kralı ilan etmesi, 1813 Hurşit Paşa'nın Kara Yorgi'yi yenmesi ve Belgrad'ı geri alması, 1814 Etnike Eterya'nın kurulması, 1816 Sırbistan'ın imtiyazlı bir eyalet olması, 1820 Eflak ve Buğdan Romanya İsyanı, 1821 Mora'da Yunan İsyanı, 1823 İngiltere'nin Yunan asilerini muharip olarak tanıması, 1826 İstanbul'da Yeniçerilerin isyanı ve ortadan kaldırılması, 15 Haziran, 1827 Atina'nın Türklere teslim olması, 5 Haziran, 1827 Navarin felaketi, 20 Kasım. İngiliz, Fransız ve Rus donanmalarının savaş ilan etmeden ani bir baskınla Navarin'de demirli duran Osmanlı donanmasını yakıp batırmaları, Japonların Pearl Harbor baskını gibi, 1828 Rusya'nın Osmanlılara savaş açması, 1829 Edirne Barışı, 1830 Yunan bağımsızlığının onaylanması, 24 Nisan, 1830 Fransa'nın Cezayir'i zapt etmesi 5 Temmuz ve 1831 Mısır valisi Mehmet Ali Paşa isyanının başlaması Aralık. Kürtçülük işte bu ortamda uç verdi. Kürtçülüğün babası ve ilk Kürtçe sözlük 1787. Bölücülük anlamındaki Kürtçülüğün öncüleri Kürtlerin kendileri değil, emperyalist devletlerin hizmetindeki yabancı misyonerler, gezginler ve konsoloslardır. Kürtçülüğün babası diye bilinen kişi de bir Katolik misyonerdir. Adı Maurizio Garzoni'dir. Bu misyoner papaz 18. yüzyılın son çeyreğinde Amadia'da, yani bugünkü Türk-Irak sınırının 30 kilometre kadar ötesinde 18 yıl yaşamış, Kürtler, Ermeniler, Asuriler, Keldaniler, Nesturiler arasında çalışmış. Bu çalışmalar sırasında da kurmanca ağzını da öğrenmiş. 1787 yılında Roma'da İtalyanca olarak Kürt dili grameri ve sözlüğü Garzoni Grammatica e Vocabularia della Lingua Curda Roma 1787 adlı bir kitap yayımlamıştır. Bu antika kitap o yörede konuşulan Kürtçenin ilk sözlüğü ve grameri olarak bilinir. 1960'larda Paris'te yaşayan Doğu Dilleri Ulusal Okulu Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes kitaplığında E623 numarayla kayıtlıydı. Hala oradadır sanırım. Bu kitabı dolayısıyla Katolik misyoner Garzoni, Kürtçülüğün öncüsü, Kürtolojin babası sayılır. Tanınmış Rus Kürtçülerinden Basil Nikitine 1956'da yayımladığı Kürtler adlı kitabında ilk Kürtçe grameri yazan Garzoni'nin 18 yıl boyunca bir meçhul diyarda, bir kayıp ülkede yaşayarak bu kitabı yazmış olduğunu söyledikten sonra diyor ki, bundan 150 yıl önce, bugün 220 yıl önce demeli BNŞ, Kürdistan'ın ortasında Peder Garzoni'nin nasıl bir yaşam mücadelesi vermiş, ne gibi mahrumiyetlere katlanmış olduğu göz önüne getirilince, bu şartlarda onun harcadığı büyük emeği ve yeteneği, dolayısıyla kendisi haklı olarak Kürdolojinin babası sayılır. Basil Nikitin, Les Kurdes, Etude Sociologie et Historico Imperie Nationale, Librairie, Klinischkiesk, Paris, 1956, p. 294. Peder Garzoni bütün bu zahmetlere, mahrumiyetlere neden katlanmıştır acaba? Acaba neden bu meçhul diyarlarda yıllarca ömür tüketmiştir? Avrupa'da kıyıda köşede ve gölgede kalmış bir dizi dil ya da lehçe sayabilirsiniz. Bask dili, Katalan dili, Korsika dili, Briton dili, Gal dili, İskoç dili, Malta dili ve benzeri. Listeyi daha da uzatabilirsiniz. Peder Garzoni o diller orada dururken acaba neden gelip bizim Anadolu'nun kurmanca ağzına merak sarmıştır? Hatırlamak gerekir ki misyonerler sömürgecilerin öncüleriydi. Batılı emperyalistler sömürmek ya da sömürgeleştirmek istedikleri hemen her ülkeye önce misyonerlerini ve gezginlerini göndermişlerdir. Misyonerler ortamı hazırladıktan sonra sömürgeci askerler gidip o ülkeleri ele geçirmiş ve sömürgeleştirmişlerdir. Batılı ülkelerin sömürgeleri durumuna düşen Asya ve Afrika ülkelerinin sömürgeleşme tarihi bunu göstermektedir. Başka biçimde söylersek görünüşte din iman aşkı ile çeşitli ülkelere giden misyonerler aslında Batı emperyalizminin hizmetindeydiler. Papalık Batı emperyalizminin ve kapitalizminin hizmetindeydi. Papalığın gözünde Türkiye daha da önemli bir ülkeydi. Çünkü ülke Hristiyanların toprağıydı. Bu bakımdan Türkiye papalığın hedef ülkesi olmuştu. Anadolu'yu kasıp kavurmuş ve soyup soğana çevirmiş olan tarihi Haçlı seferlerinden başka, Türkleri Türkiye'den atmak için hazırlanmış 100 projenin arkasında Vatikan da vardı. Türk ulusu aleyhinde en çok kafa yoran, izlenecek Haçlı stratejiyi çizenlerden biri Vatikan'dı. Türkiye'yi parçalama projelerinin bazılarının altında bizzat papaların da imzaları vardı. Papa 10. Leo'nun projesi 1513-1517, Papa 5. Pius'un projesi 1570, Papa 8. Clement'in projesi 1594-1560 gibi. Ayrıntılı bilgi için bakınız Tradafir G. Dujuvara, Türkiye'nin paylaşılması hakkında 100 proje 1281-1913, çeviren Pulat Tacar, Gündoğan Yayınları, Ankara 1999. 18. yüzyıla gelinceye kadar Türkiye'yi dıştan saldırılarla yıkma stratejisi izlenmişti. İttifaklar, koalisyonlar oluşturuluyor. Türk milletine karşı suikastlar hazırlanıyor ve Türkiye'ye dıştan saldırılıyordu. Dıştan saldırılar Türkiye'yi yıkmaya yetmemiştir. 18. yüzyılın son çeyreğinde Türkiye'ye içten saldırılar da sistematik olarak devreye sokulmuş ve izlenen stratejiye eklenmiştir. Yabancı devletler Türkiye'nin içine de pençelerini atmaya yönelmişlerdir. Din farkları, mezhep farkları, etnik farklar, dil farkları, lehçe farkları, ağız farkları, bölge farkları, aşiret farkları, içerideki hoşnutsuzluklar vesaire vesaire. Türkler aleyhine kullanılmaya başlanmıştır. Artık Türkiye'ye sadece dıştan saldırılarla yetinilmeyecek, Türkiye'nin içi de karıştırılacaktı. Bu işte Rusya ve Vatikan başı çekmişlerdir. 1774 yılında Rusya, Osmanlı Devleti'ne Küçük Kaynarca Antlaşması'nı dikte etmişti. 21 Temmuz. Bu antlaşmayla Rusya, Osmanlı Hristiyanlarının koruyuculuğu rolünü üstlenmişti. Madde 7. Rusya artık bu ayrıcalığını sonuna kadar kullanacak ve içeriden Türkiye'nin kuyusunu kazacaktı. Küçük Kaynarca Antlaşması'nın hemen ardından tekneleri denizde dolaşan Osmanlı tebaası Rum tacirleri ceplerinde Rus pasaportu taşımaya, teknelerine Rus bayrağı çekmeye başladılar. Elen dostu İngiliz tarihçi Douglas Duckin, 1779 yılında Osmanlı tebaası Rum tacirler gemilerine Rus bayrağı çekme ve Rus konsolosluğunun koruyuculuğundan yararlanma ayrıcalığını elde ettiler, diyor. Douglas Nikin, The Greek Struggle for Independence, 1821-1833, London, 1973, page 21. Ve Bilal Şimşir, Ege Sorunu, Belgeler, Cilt 1, 1912-1913, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1976, sayfa 24. Rus bayrağı çeken Rus konsoloslarının koruyuculuğundan yararlanan bu tekneler 1820'lerde Yunan ayaklanmasına ilk katılanlar olmuştur. Yunanistan'ın bağımsızlığına varan ayaklanma Mora, Peronopes yarımadasına patlak verdi 6 Nisan 1921 ve çabucak adalara da sıçradı. 15 Nisan'da Suluca, Spetsai, 3 gün sonra İpsara, Psara ve 28 Nisan'da Çamlıca, Hidra adaları Mora ihtilalcilerine katıldılar. Mora yöresindeki bu üç ada yetenekli ve yürekli denizciler yetiştiren yerlerdi. Yunan ihtilalcilerine en çok gemi sağlayan bu adalar oldu. Çamlıcalı Hidralı Kaptan Yakumakis Tombazis komutasında bir ihtilal filosu kuruldu. Kimi kaynaklara göre bu filo irili ufaklı 180 kadar gemiden oluşuyordu. Bilal Şimşir, Ege Sorunu Belgeler, Cilt 1, 1912-1913, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1976, sayfa 13. Bu tekneler Küçük Kaynarca Antlaşması'na dayanarak direklerine Rus bayrağı çekmiş olan teknelerdi. Yine Küçük Kaynarca Antlaşması'nın ardından Osmanlı tebaası bazı Ermeniler ceplerinde gizli Rus pasaportu taşımaya başlamış, Türk-Rus savaşlarında Ruslara hizmet etmiş, daha sonra da Rusya'nın ve Batılıların kışkırtmalarıyla Anadolu'yu kana boyamışlardı. Yine küçük kaynarca antlaşmasının uygulanmaya başlandığı o yıllarda Vatikan'ın gayretli misyoneri Garzoni de Güneydoğu Anadolu'da dolaşmış ve 1787 yılında Roma'da ilk Kürtçe grameri ve sözlüğü yayımlamıştır. Katolik misyonerler Papa'nın askerleri akıncılarıdır. 17. yüzyıldan beri din iman aşkıyla Osmanlı coğrafyasında fethe çıkmışlardı ve artık Müslüman olan Kürtleri de kullanmaya başlamışlardı. 1787 yılı Kürtçülüğün başlangıç tarihidir denilebilir. Katolik misyoner Garzoni bir bakıma çığır açmıştır. Onun ardından dikkatler Kürtlere çevrilerek Anadolu bölgeleri siyasi amaçlarla araştırılmaya, didiklenmeye, gezilip incelenmeye başlanmıştır. Birkaç örnek verip geçelim. Yıl 1799. J.A. Berg adlı Alman gezgin Anadolu, Gürcistan, Ermenistan, Kürdistan, Irak ve El Cezire. J.A. Berg, Natyolen, Georgian, Armenian, Kürian, Al-Deşira, Mit, Fünf, Kup, Yu, Ketin von J.G. Riddell adlı bir kitap yayımlamıştır. Berg, Kürdistan adını kullanan ve dış dünyayı duyuran ilk gezginlerden biridir. Yıl 1808, Kaptrot adlı araştırmacı Viyana'da Kürtçe üzerine çeşitli araştırmalar adlı bir kitap yayımlamıştır. Kaptrot, Berius Studios on Kürdüs Viyen. Yıl 1814, Osmanlı İmparatorluğu tarihini yazan Avusturyalı ünlü tarihçi Hammer, Kürtler üzerine de bir kitap yazmıştır. Kitap, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine göre Kürt dili ve ağızları. Hammer, Überdi Kürdüşe Sprache und ihre Mundarten aus dem Reichsbesch Schreibungen Evliyas Viyen adını taşımaktadır ve Viyana'da basılmıştır. Yıl 1818, İtalyan araştırmacı Giuseppe Campanile Yezidileri araştırmış ve Napoli'de Kürdistan bölgesinin hikayesi ve yedi mezhebi. Giuseppe Campanile, Storia della Regione del Kürdistan et delle sette religioni ive exenti Napoli başlıklı bir kitap yayımlamıştır. Yıl 1841, gençliğinde Türkiye hizmetinde bulunmuş olan ünlü Alman maraşarı Helmut von Moltke'nin Türkiye'deki durum ve olaylar üzerine mektuplar 1835-1839. Helmut von Moltke, Briefe über Zustände und Begebenheiten in der Türkei aus den Jahren 1835-1839, Berlin 1841. Helmut von Moltke, Türkiye'deki durum ve olaylar üzerine mektuplar 1835-1839. Çeviren Hayrullah Örs, İş Bankası Yayını, Türk Tarih Kurumu Basım Evi, Ankara 1960 adlı kitabı Berlin'de yayımlandı. Daha sonraki yıllarda birkaç defa Türkçe olarak da yayımlanan bu kitapta Tanzimat Fermanı öncesindeki yıllarda Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeler ve Kürtler üzerine epeyce gözlemler ve bilgiler vardır. Yıl 1880, Ferdinand Giusti, St. Petersburg'da Kürt grameri. Ferdinand Giusti, Kürdüşe Grammatik, St. Petersburg adlı Almanca bir kitap yayımlamıştır. Yıl 1890, İdi Kowalewski adlı Polonyalı, Brüksel'de Kürtler ve Yezidiler. İdi Kowalewski, Les Kurdes et les Yezidis, Brüksel adlı Fransızca bir kitap yayımlamıştır. Vesaire vesaire, liste uzayıp gider. Gezginler, misyonerler, konsoloslar. Nikitin'e göre Anadolu'da Kürdistan diye bir yer adı 17. yüzyıl sonlarında ortaya çıktı. Dersim, Muş ve Diyarbakır livalarını kapsıyordu. Basil Nikitine, Les Kurdes, Etudes Sociologie et Historico Imprimiere Nationale Librairie Clinches Paris 1956. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun idari taksimatında Kürdistan eyaleti ifadesi yalnız 1847-1867 yılları arasında görüldü. Bu eyalet Mardin, Siirt ve Diyarbakır, Amit, livalarını kapsıyordu. Tuncer Baykara, Anadolu'nun tarihi coğrafyasına giriş 1. Anadolu'nun idari taksimatı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Ankara, 1988, sayfa 254-255. Ve Hakan Özoğlu, Osmanlı Devleti ve Kürt Milliyetçiliği, Kitap Yayın Evi, İstanbul, 2005, sayfa 83. Yani Kürdistan eyaleti adı Tanzimat Fermanı'ndan sonra ortaya çıkmış ve 600 yıllık Osmanlı tarihinde topu topu 20 yıl yaşayabilmiştir. 1847'den önce Kürdistan adlı bir Osmanlı idari birimi yoktu. 1867 yılından sonra da olmamıştır. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde de Kürdistan diye bir bölge, bir il ya da bir belde yoktur. Kürtçülüğün öncüleri yabancı gezginler, seyyahlar, misyonerler ve konsoloslardır. Kürt ve Kürdistan isimlerini dünyaya ilk duyuranlar da onlar oldu. Bu isimler Avrupa'da ve dünyanın diğer ülkelerinde önce misyonerlerin ve gezginlerin yayınlarıyla duyuldu ve zamanla yerleşti. Misyonerler ve gezginler olmasaydı Kürt ve Kürdistan adları daha uzun yıllar duyulmadan kalırdı. Kürtçülüğün ve Kürdolojinin kökeninde yabancı gezginler, misyonerler ve konsoloslar vardır. Avrupalı eski gezginler ya da seyyahlar günümüzün sıradan turistleri gibi değildi. Tatil için değil, sadece bilimsel merak dürtüsüyle de değil, çoğunlukla siyasi görevli olarak dünyayı dolaşırlardı. Devletler ya da kurumlar onlara belirli görevler verirlerdi. Onlar da belli ülkelere, hedef ülkelere giderlerdi. Ulaşım zorluklarına, çeşitli mahrumiyetlere katlanarak, kimi zaman tehlikeleri de göze alarak gittikleri yabancı ülkelerde inceleme ve araştırma yaparlardı. Dolaştıkları yerlerin tarihini, coğrafyasını, yerüstü yeraltı kaynaklarını, insanlarını, onların örf ve adetlerini, davranışlarını vesaire vesaire araştırıp inceler, raporlar kaleme alırlardı. Daha sonra da bunların bir kısmını kitaplaştırırlardı. Şunu da belirtelim, bu seyahatnameler belli amaçlar için kaleme alınmış olsalar da bilgi yüklüdürler. Eleştiri süzgecinden geçirilerek bugün de kısmen kullanılabilir. Genç araştırmacılar bunları ihmal etmemelidirler. Hemen hepsi kapitalizmin ve emperyalizmin hizmetinde olan eski gezginler ve misyonerler, sömürgecilerin öncüleri olarak sömürülecek ya da sömürgeleştirilecek ülkelere en önce giderlerdi. Sömürgeci kapitalistler onların arkasından gelirlerdi. Gezginler ve misyonerler çok uyanık insanlardı. Çoğu zaman Avrupa'ya sömürge hazırlar, kimi zaman sadece hazırlamakla da kalmaz, koca koca ülkelere hazır sömürge olarak altın tepsi içinde emperyalistlere sunarlardı. Katolik misyonerlerin Hindi Çinli'ye, yani Vietnam, Laos ve Kamboçya'yı, Fransa'ya, Filipinleri İspanya'ya, gezginci doktor Livingstone'un da uçsuz bucaksız Kongo'yu, mendil kadarcık Belçika Krallığı'na peşkeş çekmeleri gibi. Gezginler ve misyonerler 19. yüzyılda da Ermenistan ve Kürdistan isimlerini de dillerine dolamışlardı. Ama Anadolu Afrika değildi, bakalım iş nerelere varacaktı. Yabancı konsoloslar da zaman zaman eski gezginler gibi davranırlardı. Görevli oldukları bölgeleri ve ülkeleri araştırmacı gözle dolaşır, ayrıntılı raporlar hazırlar ve daha sonra kitaplar da yayımlarlardı. Onların bu tür yayınları da seyahatnameler gibi değerlendirilebilir. Konsoloslar resmi ajanlardı ve bir bakıma akredite gezginlerdi. Görev bölgelerinde ya da yakınlarında yaşanan dramatik gelişmeler onları hep kamçılamıştı. 19. yüzyılın ilk yarısında bölgemizde önemli gelişmeler de yaşanıyordu. 1820'lerde Rus emperyalizmi Güney Kafkasya'ya sarkmış, Anadolu'yu tehdit etmeye başlamıştı. Rusya daha da güneye, sıcak denizlere doğru uzanırsa İngiliz stratejik çıkarları Hindistan içinde bir tehdit oluşturabilecekti. 1830'larda Mısır'da Mehmet Ali Paşa ayaklanmış ve güneyden Anadolu'yu tehdit etmeye başlamıştı. İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusu Suriye'yi aşıp Güneydoğu Anadolu'yu istila etmiş, Fırat üzerindeki Rum kaleyi topa tutmuş, Nizip'te Osmanlı ordusunu yenmişti. Osmanlı hükümeti denize düşen yılana sarılır deyip İstanbul'a Moskov askeri çağırmıştı. Avrupalı diplomatlar şimdi hop oturup hop kalkıyorlardı. Osmanlı Devleti içinde de büyük yenilikler yapılıyor, eski alışılmış düzen değişiyordu. 1829'da kıyafet nizamnamesi çıkarılmış, kavuk ve cübbe atılmış, yerine fes ve setre pantolon getirilmişti. Mustafa Kemal'in fes yerine şapkayı getirmesi gibi. 1839 Tanzimat Fermanı ilan edilip yürürlüğe konmuştu. Artık yargısız kelle vurulamıyor, gavura gavur denemiyor idi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Kürt derebeyi kalıntıları kıpır kıpırdı. düzenleri bozuluyordu. Reformları işlerine sindiremiyor, gavur padişaha karşı burunlarından soluyor, fes gibi, pantolon gibi yeni askeri kıyafetlere tepki gösteriyor, bu kıyafetleri giyen yeni orduya asker vermemeye kalkışıyor, hatta vergi vermekten de yan çizmeye çalışıyorlardı. Bu direnmeler ve başkaldırmalar bastırılıyor, Bedirhaniler gibi eski derebeyi kalıntıları birer birer tasfiye ediliyor ve ortadan kaldırılıyordu. Misyonerlere, gezginlere ve de konsoloslara iş çıkmıştı. Avrupalı gezginler özellikle 19. yüzyılda bölgemizi sistematik olarak dolaşıp taramışlardır. Alman, Fransız, İngiliz, Avusturyalı, İtalyan gezginlerinin yayınlarından birkaç örnek. 5. ayrımın sonu sayfa 53.